İhtiyar Heyeti,
İhtiyar Heyeti,
Radyo Karavan'da,
Radyo Karavan
başlıyor, başlıyor, başlıyor.
Dal şafaklar, yuh be dedim hayret kardeşim. Öbür gün hemen şirkete gidip bilet tarihini değiştirdim. 5 dakikada değişir bütün işler. Şu anda uçaktayım bize doğru, biz dediğin gayet zorlu. Neyse ki açılıyoruz dünyaya hiç açmadığımız kapılarla. Öyle haller içindeki halim, Türkçe'ye çevirmeye yok mecalim. 5 dakikada değişir bütün işler.
Akşamlar. Radyo Karavan'da İhtiyar Heyeti'ndeyiz. Programa Masal Alan Sonu'ndan New York sokaklarındayı dinleyerek başladık.
Caz versiyon.
Caz versiyon değil mi Ümit? Güzel şarkıydı
burada. Güzel, güzel.
Değişik yani.
Teoşuk evet. Çok teoşuk.
Bugünkü programa ben şeyle başlamak istiyorum. Bir laf var. Mazeret göbek deliğine benzer. Herkes de vardır, hiçbir işe yaramaz. Hani bununla bağlantılı olarak tabii ki kendini kandırma konusunu da buna ekleyebiliriz, ucuna ekleyebiliriz bunu.
Aynen öyle, ekleriz. Mazeret ya bizim ülkede çok fazla kullanılan bir şey mazeret ya. Bizim her şeye bir mazeretimiz var biliyorsun. Her türlü yamukluğa, her türlü başarısızlığa karşı bir mazeretimiz var her alanda tabii yani bir de üstelik. Bu bunu nasıl yapacağız acaba? Onu nasıl çözeceğiz? O mazeret işini çözersek zaten başarıya doğru gideriz gibi geliyor bana.
Uzaya gideriz.
Ya uzayla artık biliyorsun şeyler uğraşmıyorlar ya. Oraya buraya gitmeyle uğraşmıyorlar. Sadece şey gönderiyorlar işte. Uzay aracı gönderiyorlar veya teleskop gönderiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar da. Ya
olsun canım.
Dünyada başarılı oluruz belki. Olsun. Mazeretleri bak bırakırsak.
Bak şimdi sen diyorsun ki millet artık uzaya gitmeyle uğraşmıyor. Başka işlere bakıyor. Hatırlarsan geçenlerde bir 4G ihalesi vardı. Sonra iptal oldu bu iş falan.
Tabii. 4G'yi ne yapacağız? 5G'den...
Direkt 5G'ye geçeceğiz. Şimdi bakma uzaya niye dedin? Uzaya derken adamlar uzaya gitmişti. Biz artık onunla uğraşmayız. Bu mazeret halledince direkt koloni kurarız orada zaten.
Evet. Şey de var zaten. Onu da bir değinelim. Bu Türkiye'de yerli otomobil yapma falan hikayeleri var biliyorsun artık. Hani yerli otomobil yapılacak. Orada bir akıllılık yapmış bizim Sanayi Bakanlığı. Demiş ki ya bizim bunlarla rekabet etmemiz artık zor. Hani hem iç piyasada hem de ihracat anlamında orada yaya kalabiliriz. Biz ne yapalım? Şu anda dünyada geçerli olay nedir?
Nedir?
Elektrikli otomobil. Biz elektrikli otomobil yapalım abi. Bak o güzel bir şey aslında. O olumlu bir adım. Elektrikli otomobil. Fakat elektrikli otomobilin de şeyi var. Bu pil sıkıntısı var. Bunları daha adamlar çözemediler. Yani Çinliler de çözemedi. Amerikalılar da çözemediler daha. Avrupalılar da çözemedi. Daha pil olayı var. Menzil olayları var. İşte en azından oradan elektrikli otomobilden başlamak daha avantajlı olabilir. Belki hani yakın bölgeye yani Türkiye'nin çevresindeki yerlere bir ihracat söz konusu olabilir. Daha sonra da işte önümüzdeki 20, 30, 50 yıl içinde dünyada söz sahibi olunabilir.
Ama sen bu arada arabanın motorunu falan yapamıyorsun ya. Elektrikliği nasıl yapacaksın? Alıyorsun burada montajını yapıyorsun.
Abi montajını yapıyorsun. Zaten dünya artık ona döndü. Herkes o işi yapıyor. Yani kimse bir şeyi imal etmiyor. Bunu imal eden, üreten ülkeler var. Üreten firmalar var. Onlardan satın alıyorlar. İşte hani güzel bir paket ortaya çıkartıp ondan sonra o paketi pazarlamaya çalışıyorlar. Zaten dünya artık buna döndü. Zaten yani biz o gemiyi kaçırdık. O iş bitti. Yani teknolojide atılım yapma işi çok önce bitti yani. Onun için o konuda bir adım atmanın bir anlamı yok. En güzeli işte bu elektrikli otomobilin üstüne gitsen. Ya bu mazerete dönelim tekrar.
Peki yani işte biz bu mazeret severlikle nasıl yapacağız bu işi?
Abi işte bu mazeret işini yok etmemiz lazım bir şekilde. Çünkü bizim her şeyde ya birey senin benim bile vardır böyle durumlarımız biliyorsun. Mazeretimiz vardır hep. Mazeretim var, asabiyim ben. Onu da çalalım bir araya. Bak o güzel olurdu aslında bu konunun üstüne. Mazeret, hep mazeretimiz vardır abi. Sporcu İyi oynayamaz. Ben sakatım, bacağım ağrıyordu benim zaten. Ondan sonra işte çocuk imtihandan zayıf alır. Ondan sonra işte ben çalışamamıştım. Bilmem ne hastaydım falan filan. Ondan sonra öbür şirketteki yönetici kardeşim ne oldu? İşte şu oldu, bu oldu. Bunun için işte biz böyle olduk. Kötüye gittik bilmem ne. Hep bir mazeretimiz var abi. Mazeret ya işte batı toplumlarında bu mazeretler yok abi. Mazeretleri kimse bile sallamıyor. Yani bana mazeret öne sürme kardeşim diyorlar. Kapıyı kapatıyorlar herifin suratına. Bu mazeret işini bir an önce hızla bırakmamız lazım. Bu şekilde çünkü bir yere gidileceği yok yani.
Peki nasıl bırakacağız bunu? Sen nasıl düşünüyorsun? Nasıl yaparız?
Abi işte senin ilk başta söylediğin söz neydi? Mazeret göbek deliğine benzer abi. Herkes de vardır, hiçbir işe yaramaz. Bunun hiçbir işe yaramadığını anlayacağız abi. Veya anlatacağız insanlara. Yani mazeretin sonuca etki etmeyecek bir şey olduğunu anlatmak gerekiyor. Ya yani bu mazerete tolerans göstermeyeceğiz bir de toplum olarak. Mazerete anlayış göstermeyeceğiz abi. Mazeret diyeceğim, sen onları geç kardeşim diyeceğiz yani. Bir takım hikayelerle. Sonra bu işte kendini kandırma. Bu mazeret şeyle bitişik.
Tabii ki yani.
Kendini kandırıyorsun tabii abi. Kendini kandırıyorsun, mazeret öne sürüyorsun. Ama sonuçta başarısız olmuş oluyorsun. Yani hep herkes sonuca bakar abi.
Kısa vadede geçiştirme aslında.
Ya geçiştirme ama öyle bir şey yok ki. Hep böyle sorunları, problemleri ötelemek. İşte yok öyle değildir, İnşallah öyle değildir falan gibi de şeyler var bir de. Batıl durumlar da var yani. Hani inşallah öyle olmaz, İnşallah kötü haber almayız. Kardeşim sen kendini bir kötüye hazırla. Ondan sonra iyi olursa senin için sürpriz olur, sevinirsin işte. Yani niye şey yapıyorsun ki? Kendini niye kandırıyorsun ki yani? İşte bu inşallah öyle olmaz ya, kötü bir haber çıkmayacak diye umuyorum ben falan diye bir kendini kandırma olabilir mi abi? Sonuçta sen yıkılıyorsun yine.
Ya o senin dediğin, hani bir de şey var ya, işte bu gelecek günler için aslında bize bir ders olsun. Biz ondan ders çıkartmıyoruz zaten.
Tabii.
Yani çünkü evet. Alışmışız ya o mazeret işine. O gün geldiği zaman aynı sonucu elde ediyorsun. Ya işte aslında biz bunu böyle düşünmemiştik de, şöyle planlamıştık da hiç plan da yok ortada.
Tabii ya, bizim zaten en önemli özelliklerimizden bir tanesi plansız olmamızdır ya. Biz plan kurmayız yani. Öyle planlar, terminler, ondan sonra o planların üstünde revizyonlar falan, o gibi şeyleri biz yapmayız abi. Bizde her şey böyle doğaçlamadır biliyorsun. Ya en büyük devlet ihalelerinden tut da hayatın en küçük ölçekli bütün işlerinde bile, hani şuradan pazara gitme işinde bile biz plan yapmayız yani. O anda aklımıza geliyor, dur lan bir pazara gidelim falan deriz. O sırada yağmur yağıyor, şimşek çakıyor falan, fark etmez yani.
Ya işte asfalt yaptılar ya bizim şurayı.
Evet.
Bir hafta sonra bir daha yaptılar.
Evet abi. Aynı. Neden yaptılar onu? Ve kimin parasıyla yaptılar abi o işi? Ve buna kim karar verdi? Şimdi iş şeylere dönecek tekrar. Yani yönetimler meselesine dönecek. Yani konumuz oraya doğru gidecek yani. Sonuç itibarıyla yönetim meselelerine gideceğiz. Bizi kimler yönetiyor? Nasıl yönetiyor? Biz öyle yönetilmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz'a gideceğiz yani.
Onu zaten biraz konuşacağız.
Sonra, evet. Konuşacağız onu zaten. Sonra konuşacağız yani.
O zaman biz şimdi Bill Withers'tan Who Is He'yi dinleyelim.
Evet.
Bir de orada geçen bir laf var. Onun da
izahını... Dead Gummit.
Dead Gummit diye orada abi söylüyor.
Abi Dead Gummit, Dead
Gummit. Onu şarkıdan sonra sen anlat evet. Ne olduğunu. Bu arada dinleyenler de o kısmı dikkat ederek dinlesinler.
A man we passed just tried to stare me down, and when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. Dadgummit, who is he and what is he to you? I have something in my heart and in your eyes. Tells me he's not someone just passing by. And when you cleared your throat, was that your cue? Dadgummit, who is he and what is a he to you? Now when I add the sum of you and me, I get confused and I keep coming up with three. You're too much for one man, but not enough for two. Dadgummit,
dadgum it up. Who is he and what is he to you? Dadgum it up. Who is he and what is he to you? Dadgum it up.
Evet Ümit, Dead Gamut nedir? Bize bunu bir anlatıver. Sen ne kadar uğraştın bunu bulmak için?
Abi yıllardır dinliyorduk. Hiç dikkatimizi çekmemişti. Sonra kaç işte 10-15 yıl önce New York'ta, yani 2 yaşından beri New York'ta yaşayan bir arkadaşım var. İşte benim yaşlarımda, benden de büyüktür hatta. Ona sordum. Abi o bile bilemedi ya. Meğerse şeymiş, hani biz de kelimeleri değiştiririz ya veya cümleleri değiştiririz, cümlenin içinde kelimeleri yerini değiştiririz falan. Bu da onun gibiymiş abi. God damn it, God damn it var ya, işte onu dead gamit yapıyormuş. New York'ta sokak şeyleri.
Jargonunda.
Tabii tabii işte Brooklyn, işte Harlem falan oralarda mevzu oymuş yani. Çok da önemli bir şey değil de işte.
Olsun. Birimiz gidersek, biri bize derse bari şaşırmayalım orada ne dediğini.
Tabii.
Böyle bir hizmetimiz
tabii,
olsun.
Tabii çok faydalı, çok faydası olan bir bilgi vermiş olduk. Vallahi kendimizi kutlarız yani.
Şeye ne diyorsun? Sporda doping olayına ne diyorsun? Geçen hafta patladı bu biliyorsun.
Evet. 2750 Cumhuriyet altını karşılığı eski parayla 1 trilyon 800 milyar lira. Yeni parayla da 1 milyon 800 bin liraya tekabül ediyor alınan ödül. İşte bu ödül için mi yapılıyor bunlar? Biraz onun için yapılıyor. Biraz da devlet desteğiyle yapılıyor abi. Bizim ülkemizde maalesef ve maalesef doping devlet desteğiyle yapılır hale geldi.
Ya da şey hani federasyon. Onun bağlı olduğu federasyon.
Abi işte federasyon uzaydan gelme federasyon değil ki. Devletin tayin ettiği adamlar yani federasyon.
Yok şimdi hani federasyonlar kendi seçimlerini yapıyorlar ama sonuçta federasyonun başına gelen adam da işte bu federasyon alacağı ödenek için, para için de tabii ki bu tip yollara gitmesi, yani bu tip yollara gidiyorlar demektir bu.
Abi
yani bilinçli yapılan bir şey bu. Yani
tamam,
bilmiyorum da aldım ilacı falan değil yani.
Abi zaten şey değil, şimdi ilaç alma söz konusu değil ki burada. Burada kan transfüzyonu söz konusu. Yani kan transfüzyonu nedir bilmeyenler için söyleyelim. Kan transfüzyonu sporcu, performans sporcuları yani bisikletçiler, atletler gibi bireysel performans sporu yapan sporcular irtifa kamplarına gidiyorlar. Yüksek yerlerde işte 3000 metrede, 4000 metrede çalışıyorlar. Orada çalışırlarken yüksekliğe göre vücut kendini ayarlıyor ve al yuvar üretmeye başlıyor. Yani normal deniz seviyesindeki insanın kanındaki al yuvardan daha fazla al yuvar üretmeye başlıyor. Ve hücrelere daha fazla oksijen taşımaya. Dolayısıyla da insanın performansının artmasına yol açıyor bu iş. Orada vücuttaki kanı çektiriyor, kendi kanını çektiriyor. O kanı işte buz torbalarına bilmem nelere koyuyorlar. Müsabakanın yapılacağı zaman veya o zamandan bir kısa bir süre önce adamın kanını kendi kanına kendi vücuduna tekrardan veriyorlar. Dolayısıyla vücutta fazla, diğer sporculara göre fazla al yuvarlı bir kan olmuş oluyor ve bu adamın performansının artmasını sağlıyor. Bunu daha önce işte 7 defa kazandı herhalde şey, Lance Armstrong, Fransa bisiklet turunu. Lance Armstrong da buldular en sonunda bunu. Ve bunun da bir öyküsü var. Kimse bulamadı bunu. Bunun üstüne Lance Armstrong Amerikalı olmasına rağmen Amerikalı bir savcı gitti abi bunun üstüne. Bak Amerikalı adam, yani bizde olsa ne olur abi işte hamaset. Bizde olsa o savcı bizim sporcunun üstüne gitmez abi. Çünkü adam başarılı bir şekilde senin ülkeni temsil etmiştir. Ama hayır abi, adam onun üstüne gitti ve Lance Armstrong'u yakaladı. Buradaki de bu bizim atletimizde bulunan hadise de kan transfüzyonu yapılmış. Ve bunun karşılığında bu kan transfüzyonu yapılmış, demişler ki adamı sizin kanınızda anomaliler tespit edildi. İşte ne oldu? Bunlar da savunma olarak demişler ki aga demişler biz bir operasyon geçirdim ben. Bu operasyonlar neticesinde böyle bir şey oldu. Herifler araştırıyorlar tabii. Böyle bir operasyon geçirdin yani. Böyle bir ameliyat olundu mu, olunmadı mı? Öyle bir ameliyat yok ortada. Abi bunu buluyorlar yani. Artık dünyada her şey milletin klavyesinde, elinin altında. E şimdi abi yani saçma sapan işler abi bunlar. Yani bu hani başarı. İşte ne oldu abi? Başarı ne oldu? Ne oldu? Şafak ne oldu abi? Ne olmuş oldu yani? Başarı, rezillik mi başarı mı abi? Hangisini seçersin abi?
Rezillik ya, benim bir de güldüğüm bir mevzu var. Şimdi Afrika'dan devşirme sporcu getirmişim. O kadında bile doping çıktı.
Evet. Yani evet abi. Bu
yani.
Abi haltercilerimizde, güreşçilerimizde, bisiklet sporcularımızda, atletlerimizde, yani bireysel performans sporları yapan sporcularımızda tamamına yakınında
doping.
Doping çıkıyor abi. Doping çıkıyor. EPO çıkıyor. Veyahut da işte kan transfüzyonu yapmış oluyor. Yani netice itibariyle doping yapmış oluyor. E bu ödüller elimizden alınıyor. Abi bak. Ben bir örnek daha vereyim. Birkaç sene önce, iki sene üst üste Türkiye Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda, iki sene üst üste bir Türk takımının sporcuları birinci oldular. Sporcuların bir tanesi Türktü, bir tanesi Bulgardı. Ama bizim takımın sporcusuydu. Abi sonra bunların ödülleri ellerinden alındı. İkisine de doping bulundu çünkü.
Şu büyük ayna, büyük neydi? Büyük ayna küçük
ayna. Ha, büyük aynayı çeviriyormuş şeyde. O işte Efes etabında yokuşta büyük ayna dedi, çeviriyorum dedi çocuk. Lan ben de yıllardır bisikleti takip ederim. 80'lerden beri hani bisiklet yarışı takip eden adamım. Ulan dedim bizde ne sporcu var arkadaş ya. Oradaki o Fransızlar, Belçikalılar, İngilizler bilmem neler falan, hiçbir tanesi büyük aynayla çıkamıyor orayı. Bizim sporcu büyük aynayla çıkıyor oraya abi. Ya büyük ayna da şu, işte hız yapmaya yarayan, pedala bağlı olan dişli, yani büyük dişli. Ondan sonra aldılar abicim elimizden şeyleri. Hakkıyla kazanana verdiler, ikincilere verdiler yani. Ondan sonra bu biyolojik pasaport hikayeleri var. Ondan sonra bu biyolojik pasaport durumu da şöyle. Sana bir tane biyolojik pasaport veriyorlar. Uluslararası. Ve seni her yerde kontrol edebiliyorlar. İster tatile git, ister eve git, ister restoranda ol, nerede olursan ol, senden kan örneği alabiliyorlar veya idrar örneği alabiliyorlar abi. Ondan sonra bütün bunlar biline biline. Yani işte WADA diye bir teşkilat var. Ondan sonra işte bisiklet diye UCI'lar bilmem neler var, şunlar bunlar var. Abicim yani bu böyle göz göre göre o anki başarı için, ya olimpiyatta atletizm dalında işte Türk sporcusu altın madalya aldı denebilmesi için böyle bir rezilliğe girmenin şeyi var mı kardeşim ya? Sporu spor olarak yapmayı öğrenmemiz gerekiyor artık. Yani bu spor artık övünme mevzusu değil abi. Bir şeylerle övünelim mevzusu değil abi. Spor öyle bir şey değil yani. Spor başka bir şey abi. Önce sporcunun kendini tatmini, daha sonra onun taraftarının tatmini ve bağlı bulunduğu işte o milletinin, işte seyircisinin bilmem nesinin tatminiyle olan bir şey. Çünkü spor müsabakalarının kazananları ve kaybedenleri oluyor kardeşim. Kaybeden olmasını da öğrenmemiz gerekiyor artık. Bu kadar basit yani. Çalışmayan insan abi, başarılı olması mümkün mü abi? Yani öbür adam gerizekalı mı yani? O çalışan, koşan, antrenman yapan, bilmem ne yapan adam gerizekalı mı abi? Ona en büyük saygısızlık ona zaten abi.
Ya bir de dikkat ediyorsan, işin içine ne kadar para giriyorsa, ne kadar büyük paralar dönüyorsa o spor müsabakalarında, sahtekarlıklar da bu kadar çok artmaya başladı. İşte doping olsun bir taraftan, diğer taraftan işte dün akşam maç seyrediyoruz. Yani maç mı seyrettik, yere düşen futbolcuyu mu seyrettik belli değil yani. Sürekli yerdedir, sürekli yerdedir. Yani para verip maç seyredeceksin. Ve bu adamlar iyi paralar kazanıyorlar baktığın zaman.
Çok iyi paralar kazanıyorlar tabii abi.
Yani çıkıp orada onu oynayacağına, işte ben hakemi kandırayım, rakibi kandırayım, taraftarı işte yana yana getireyim. İşte rakip ceza alsın, bu maç yarıda kalsın falan. Hep bunların peşindeler ve bu işe para arttıkça, işin içinde para arttıkça rezaletler de artmaya başladı.
Aga bak, medeniyette geri olup sporda ileride bir memleket daha yok abi. Öyle bir şey yok yani. Yani medeniyette işte sanatta, bilimde, kültürde, efendime söyleyeyim bunun gibi işte hukuksal alanda, ondan sonra sokakta bilmem nerede geri olup da sporda başarılı olmuş yani ve sürekli o başarıları yinelemiş bir toplum yok abi. Dünya üstünde öyle bir şey yok ya. Öyle bir kural yok zaten. Şimdi hiç şey görüyor muyuz abi? Mesela çok geri kalmış bir ülkede şeyde istisnaları var bunun. Afrika ülkelerinde var abi. Etiyopya'da bilmem nerede falan filan var.
O da bir spor dalında canım.
Onlar, yani. Evet. Yani işte orada bir var, o da işte onların bence fakirliğinden falan kaynaklanıyor abi. Herifler her tarafa koşarak, yürüyerek falan gidiyorlar abi adamlar. Ondan sonra işte bir maratoncular bilmem neler falan filan çıkıyor orada. Başka bir dünya ülkesinde böyle bir şey mümkün değil abi. Yani sen şimdi işte Aslı Çakır Alptekin diye hiç tanınmamış, uluslararası arenada hiç görünmemiş, hiç bilinmeyen bir insan çıkıp da olimpiyatlarda altın madalya aldığı zaman herkes şüpheyle yaklaşır. Kardeşim buna ben de şüpheyle yaklaşırım yani. Bu kadar basit bir durumdur. Çünkü böyle bir adam yok yani. Daha evvelden biz bunu uluslararası müsabakalarda işte Golden League diye bir şey yapıyorlar biliyorsun. Golden League'lerde falan görmüyoruz ki abi bunları. Bunlar neredeler abi? Mesela işte Usain Bolt denen herif her yerde var abi. Ama bizimki yok. Bak o ikinci gelen bir kızcağız daha vardı.
Evet.
Şimdi işte ödül Aslı Çakır Alptekin'den alınıp ona veriliyor. Bak onun da o yarışmada biyolojik pasaportu yokmuş. Ve o yarıştan sonra bir daha ortalıkta görünmemiş abi. Şu anda sporu bırakıyormuş. Daha çok genç yaş yani. Yok abi bak şu anda o orada hani ikinci
oldu. Evinin hanımı mı olacakmış?
İşte öyle mi artık ne olacaksa olsun abi. Bilemiyoruz onu da. Yok bak o yarıştan sonra bir daha piyasada yok ya. Böyle rezillikler artık olmasın kardeşim ya. Olmaz ya biz olmayalım abi oralarda. Olmayalım kardeşim ya işte bilmem kaç bin metre yarışında bizim atletimiz falan olmaz. Yani hayır, eğer yetiştiremiyorsa olmasın abi.
Hayır, olsun adam gibi çıksın sonuncu olsun sorun değil ki bu.
Abi yok işte sonuncu olimpiyatlarda öyle olmuyor biliyorsun. Olimpiyatlarda hayır, öyle...
Ya katıldın işte Golden League'e bilmem ne. Yani doping yapıp birinci olup iki sene sonra rezil olacağına.
Tabii derim.
Katıl tamam. Beşinci ol, altıncı
ya,
ol.
Ya o sonuncu ol abi. Sonuncu değil yani. Ya. Spor abi bu. Sen çalışırsın. İşte bir dahaki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda veyahut da işte Dünya Atletizm Şampiyonası'nda belki hani sondan üçüncü olmaya başlarsın. Daha sonra işte sondan beşinci olursun. Sonra üçüncü olursun. Belki birinci olursun tekrar yani. Ama bu işte hani dopingle milleti kimse kandıramaz abi. Dünyadaki en büyük gerizekalılık birini kandırdığını zannetmektir zaten.
İşte en baştaki lafa dönersek kendini kandırma.
Evet aga kendini kandırma şey işte başka bir şey değil yani. Ben çok yapardım abi lisedeyken falan. Oo çok kandırdım kendimi. İşte bizim evdekileri de kandırdım. Dersler nasıl iyi ya falan filan. En sonunda 5 tane zayıf geliyordu abi. Hani ilk male kalıyorduk. Yazını milletin de zehir ediyorduk. Kendimizin de ediyorduk. Ne oluyordu? Yani kendimi kandırırken onları da kandırıyordum. Ne olmuş oluyordu yani? Hep beraber bokun içine girmiş oluyorduk abi.
Sonuçta kendini kandırıyorsun. Yani kimseyi değil.
İşte.
O zaman üçüncü şarkımıza geçelim.
Geçelim.
White Buffalo'dan dinleyelim. House of the Rising Sun.
There is a house in charming town. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to handsome rider led me astray. Go tell my baby sister, never do charming town they call the rising sun. Got one hand on the throttle, the other on the brake. He's riding back to Redwood. On his father's stake. Charming town, the game my love has won, and I'm staying here to end my life down in the rising sun.
Radyo Karavan'da ihtiyar heyeti devam ediyor. Ümit, biraz da neşeli konulara geçelim.
Geçelim aga.
Bizim seninle oturup konuştuğumuzda hep böyle tebessümle anlattığımız günlerden biraz bahsedelim. 80'ler.
Evet.
Kot içine kazak sokmalar. Neydi bir tane kot markası vardı yüksek belli.
Fiorucci abi, Fiorucci ya.
Fiorucci'ler. Gök mavisi espadrilli.
Yarım şalvar.
Yarım şalvar.
Yarım şalvar abi.
Vatkalı kazaklar erkekler.
Vatkalı kazaklar. Evet hiç giymedim lan. Bak o konuda kendimle gurur duyabilirim yani.
Fiorucci kot hiç giymedim. Çinkes giydin mi sen çinkes?
Ben çinkes giymedim abi ya.
Ne giydin? Diadora mı giydin?
Yok abi ben şey giydim ya. O Best Commerce'lerden giydim. Onu da
çakma çinkes yani çinkes işte o çakma Commerce.
Ha çinkes yani işte bu ben şeyini giymiş oldum yani işte
harbisini.
Tabii tabii.
Amerikan pazarından ben, Karaköy'den.
Karaköy'den değil abi. Şeyden Kapalı Çarşı'dan. Ha, kapalı kaçakçılar çarşı. Vardı o zaman. Kaçak.
Tabii, Kapalı Çarşı.
Kaçak dükkanları. Blue Jean'ler işte Levi's'lar bilmem neler orada satılıyordu.
Adresi de verelim. Festçiler kapısından
gidip oradadır. Festçiler kapısından. Oradan gidip alıp ondan sonra arkamıza bakmadan koşarak uzaklaşıyorduk. Hani yakalanırız falan filan diye abi. Herif böyle bir dehlizlerden falan çıkartıyordu malı. Ya ben oradan çok alışveriş etmiştim abi 80'lerde. Şey ayağıma büyük gelen spora basketbol oynuyordum o zaman işte. İşte bir kulüpte oynuyordum yani basketbolu. Ondan sonra işte basketbol ayakkabısı lazım tabii. Gidip alıyordum oradan. İşte ben 44 numara ayakkabı giyiyordum. 46,5 numara falan ayakkabı aldığımı bilirim abi. Altına iki tane taban falan koyup ama ucu kırılıyordu en sonunda tabii. Katlanma yerinden kırılıyordu abi.
Tabii şınav çekilmez o ayakkabıyla.
Tabii yok şınavı boş ver. Palyaço gibi geziyordum abi işte koca işte 44 numara ayak, 2,5 numara büyük ayakkabı falan. Ya 80'lerle ilgili şeyler duyuyorum. İşte 80'ler kabus, işte çok kötü. İşte ne kötü dönemlerde o dönemler falan filan gibi bir iki yerde duydum onu. Nereden baktığınıza bağlı tabii.
Tabii.
Sevgili dostlar, nereden baktığınıza bağlı. Sen gidip de 80'lerde Modern Talking dinliyorsan tabii senin için kötü olur yani. Sandra falan dinlersen kötü olur tabii. Ama gidip de 1980'lerde Miles Davis dinlemiş olsaydın hiç de kötü bir zaman değildi. 80'ler bence müzik alanında ama ben öyle dandik pop müzikten bahsetmiyorum. Caz müzik veya rock müzik alanlarında abi 80'ler başından itibaren dünyada yaşanmış en verimli zamanlardır abi. Sanatta çok iyi şeyler yapıldı o zaman. Tabii öyle gidip de işte pop mop falan filan dinlersen 80'lerde ona bakarsan Ümit Besen bile vardı yani. Vardı abi. Ercan Turgut diye bir adam vardı ya. Sen ne diyorsun abi?
Ercan Turgut tabii canım yani. Arif Susamlar, Ercan Turgut.
Herhalde abi. Onlar vardı.
Ama gene de ben şeyi kabul etmiyorum yani kötüydü. Aynı seninle aynı fikirdeyim burada. Gayet güzel zamanlardı.
Kötü falan değil. Ayrıca da şöyle bir şey daha var abi. Onu da söyleyeyim yani. Söylemeden geçemeyelim.
Ya fazla bir şey yoktu insanların elinde zaten. Hani Türkiye için konuşalım.
Evet.
Olanla mutlu olabiliyor.
Evet işte onu söyleyecektim abi ben de. Elindekinin kıymetini bilmek vardı abi.
Demedik boşuna seninle aynı fikirdeyiz.
Elindekinin kıymetini bilmek vardı abi. Sahip olduklarınla yetinmek diye bir durum vardı abi. Şimdi ne oldu? Şimdi çok daha mı güzel? Her şey daha mı iyi yani?
Her şeyimiz var.
Her şeyimiz var ama hiçbirimiz
mutlu değiliz. Sen kaç numara ayakkabı giyiyorsun şimdi?
Şimdi nasıl yani?
Şimdi kaç numara giyiyorsun?
Ben büyüdüm abi. Kaç numara giyeceğim? Aynı numarayı giyiyorum işte.
Ama artık 46,5 almıyorsun.
Almıyorsun işte.
Var artık.
Var artık.
Ama bak 46,5 numara ayakkabı falan diyorsun ya, aldığın zaman o ayakkabıyı nasıl böyle eve gelirsin, silersin. Tabii. İşte temiz tutarsın o ayakkabıyı
evet, öyle
falan,
aynen.
Böyle yani.
Tabii. Çünkü ona zor sahip olmuşsun abi. Her zaman öyledir, her şey için öyledir abi.
Daha ne zor olacak, kapalı çarşıdan çıkarken arkana bakmadan kaçıyorsun.
Evet. Dünyada her şey için öyledir abi. Zor sahip olunan her şey kıymetlidir insan olduğu için. İnsan öyle bir varlık çünkü abi. Şimdi sen düşünsene. 1990'da doğan gençler var abi. 1990'daki adam bilgisayarla işte o elde oynanan bilgisayar oyunları var ya.
Nintendo'lar falan.
He işte. Falan onlarla işte Nike'la bilmem neyle, Adidas'la, işte Levi's'la bilmem neyle doğdu abi herif. Onların hepsi vardı yani. Onun hayatının içindeydi onların hepsi. E bizde yoktu ki. O zaman yoktu. İşte niye programın adı ihtiyar heyeti? İhtiyarız lan çünkü. Bir şekilde hani orta yaşın üstüne çıkmaya başladık. Peki. Hep söylerlerdi ya işte hani. Ya işte siz de bizim yaşımıza gelince göreceksiniz falan. Lan ben de derdim ne anlatıyor lan bunlar, tıraş yapıyor falan filan. İşte öyleymiş lan. Doğruymuş yani.
Peki senin neydi o zamanlarki en büyük eğlencen, neydi arkadaş grubunda falan?
Abi benim eğlencem falan yoktu o zaman ya. Ben öküzdüm abi, resmen öküzdüm. Yani şöyle öküzdüm. Benim bütün olayım müzikle basketboldu abi. Benim hayatımda başka hiçbir şey yoktu abi. Hani günde 24 saat basketbol oynayabiliyordum ben. Yani sokakta artık böyle tabanlarımın şiştiği yetmiyormuş gibi eve de küçük basketbol potası koymuştum. Evde bile basketbol oynuyordum abi. Öyle bir basketbol manyağıydım ben yani. Ondan sonra bir de müzik dinliyordum abi işte. Caz dinliyordum, rock dinliyordum. O başka da müzik dinlemiyordum abi. Hep caz dinliyordum. Yani o zamanlardan beri yani işte 70'lerin ortaokul zamanından beri hep caz dinliyordum abi. Caz ve rock dinliyordum. Yani o konuda kendime şey yapabilirim. Saygı duyabilirim abi. Niteliksiz müzik dinlemedim.
Canım yani şimdi niteliksiz müzik.
Var lan.
Ya vardır tabii. Sen şimdi onu niteliksiz müzik diye değerlendiriyorsun da.
Aha bak bir şey daha söyleyeceğim sana. Şimdi o şeyleri söyledik ya abi, modern talking falan filan dedik yani. Oğlum bak o modern talking'in altyapılarını falan aç bir dinle abi. Hani o kötü müzik diyoruz ya. Hı hı. O müziklerin bile altyapıları abi şu anda yapılan müziklere göre çok ileri ve çok modern abi. Yani akorları bilmem neleri, şunları bunları falan çok çok çok ileri yani. Onları bir gün oturalım dinleyelim seninle. Ya çok işte, çok ilginç sesler de var.
İşte ben onu söylemeye çalışıyorum zaten. Şimdi kalitesiz. Ben şu anda mesela şu anda yapılan işte müziklerden vesaireden hiç mutlu değilim zaten. Yani yeni çıkan hiçbir şey de bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum.
Keyif de almıyorum. Çünkü çok böyle tek düze şeyler. Şimdi belki birisi de şey diyebilir. Ya o zaman da çalınan müziklerde de işte 4 tane orkestra müzik yapıyordu. Ama dediğin gibi müziği sadece duyduğun değil, biraz daha alttan ne duyuyorsun ona da bakmak lazım. Hele ki şimdi günümüzdeki dijital müzik mevzusunda seslerin çoğunu zaten alamıyorsun. Ve dikkat edersen plağa dönmeye başladı herkes tekrar. Plak satışları başladı satılmaya, pick-up satışları başladı tekrar çıkmaya, çünkü daha iyi ses alabiliyorsun bunlardan. Kayıt kanal sayıları fazla elektronik müzik, yani elektronik kayıt sistemlerine göre.
Abi o zamanki şartlara göre ne müzik yapılmış? Ben onu söylüyorum
işte. Ben de işte onu
yani o zamanki şart, ya abi bak o zaman 1970'lerde Pink Floyd'un yaptığı müzikler, bu müzik mühendisi de herifin şeydi biliyorsun, Alan Parsons diye bir herif var ya abi, o herif bunların şeyi, engineer'ı o yani. Abi herifler o dönemde bir sesler bulmuşlar, analog şekilde o sesleri yapmışlar abi. O sesleri nasıl yapmışlar abi herifler? Yani onu kimse sorguladı mı acaba şimdiye kadar? O, yani müziği bilen adamlar ancak sorgular onu. Abi o zaman ne sesler bulmuşlar? O Amerika'da yapılan işte jazz, funklar, funkiler bilmem neler. Oralarda neler var abi ya? O şartlarda herifler ne sesler bulmuşlar? Ve o funkiler, mankiler falan böyle sokak mokak işleri falan değil abi. Bayağı ciddi stüdyolarda yapılan kayıtlar onlar abi. Bayağı iyi adamlar tarafından yapılıyor yani. O zaman çünkü 1980'lerde, 70'lerde falan öyle her önüne geleni stüdyoya koyup da albüm yaptırmıyorlar abi. O Atlantic Records falan var.
Ya canım şimdi zaten biliyorsun işte sesler düzeltiliyor. Evet, dijital ortamda.
Abi tabii. Ya karga sesli karılar var be abi. Sesini düzeltiyorlar. Yerli söylemiyorum ben. Yabancı da var öyle yani.
Tabii canım bu şey değil hani bizim. Totalde hepsi çok var yani, erkek, kadın, rezalet sesli evet, olanlar yani biz bile çıksak belki bugün bir Frank Sinatra sesinde şarkı söyletebilirler bize.
Dijital ortam her şeyi yapıyor abi.
Ama işte canlıya çıktığın zaman da sıçar otururuz
evet, yani. Aynen öyle. İşte orada şarkıcı ile sanatçı birbirinden ayrılıyor abi.
Ya ben o, biraz önce onu demek istedim. Hani kötü, kalitesiz müzik değil aslında. Gene bir şeyler çalışılmış, bir şeyler yapılmış, bir emek var ortada. Şimdiki kadar kolaycılığa kaçma yok yani o zamanlarda.
Tabii canım, işte ben de onu söylüyorum abi. Bizim ya arkadaşım, olayımız şu. Anlatmak istediğim mevzu şu. Bizim kalitesiz müzik diye dinlemediğimiz müzik bile şu andaki müziğe 5 basar. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Hani o kalitesiz, malitesiz falan dediğimiz müzik, o zaman işte pop, mop, diskolarda çalınan müzikler. Şimdiki müziklerin alayına 5 basar abi. Hep taklit zaten. Artık biliyorsun kaç, işte 8 mezura kadar mı ne kullanabiliyorsun şeyi. Bir başka parçayı. Ha, aman ne kadar güzel ya. Ne basit iş ya. Çok şahane bir işmiş ya.
Ya zaten işte 10-12 tane akor var. Adamın bildiği. Bunları ucuca ekliyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor. İşte ritimlerini değiştirip şarkıya beste yaptım oluyor bu iş.
Bak ne diyeceğim şimdi sana. Demin konuştuğumuz mevzu. Şimdi eskiden aranjman diye bir şey vardı abi. Aranjman.
Aranjör vardı zaten.
Ha, aranje ediyor yani. İşte yabancı bir besteyi bize uyarlıyor yani. Öyle değil mi? Yanlış mı aga? Ulan kötü bir beste yapacağına bir şarkıyı aranje edip sözeceğiz ya. Deminki hikaye gibi.
Evet.
Hani dopingden birinci olacağına dopingsiz sonuncu ol kardeşim. Aynı onun gibi yani. Aranje et. Zaten bir sürü şarkı da öyle.
Neydi? En meşhuru Fecri Ebcioğlu.
E tabii canım, onlar şey işte
Sezen Cumhur.
Sezen Cumhur Önal. Onlar hakikaten önemli adamlardı ya. Onlar kıymetli, değerli herifler yani.
Aslında Ayça bu konuyla ilgili şey yapabilir. Naim Dilmener'le bir program daha yapabilir.
Yapsın, dinleyelim abi.
Daha aydınlatır bizi yani. Şimdi şeyi dinleyelim mi? John Patatesçi'den My Summer Vacation'ı.
Evet, dinleyelim abi.
Neydi o? Çok... Patatesçi miydi? Patitucci miydi?
John Patitucci herifin adı. İşte biz kendi aramızda Patatesçi olarak telaffuz ediyoruz kendisini. Son dönemde yani 90'larda çıkan en iyi basçılardan bir tanesidir kendisi. Chick Corea'nın Electric Band grubunda yer alır. Ondan sonra efsane davulcuları, onların Dave Weckl'la beraber. Bu da Patitucci'nin solo albümünden bir şarkı, My Summer Vacation.
Radyo Karavan'da ihtiyar heyeti devam ediyor. Ümit.
Ediyor. İhtiyar heyeti devam ediyor.
Bu hafta klişeye ben bir katkıda bulunayım dedim.
Söyle baba.
Var ya bu adam gibi adam. Hı. Adamın dibi.
Adamın dibi.
Adamsın.
Ya. Adamsın. Evet güzeldir. Adamsın. Yani adam adamsın da, abi.
Normalde yapılması gerekeni yapan bir adam artık şey oldu. Adam gibi adam.
Adam gibi adam. Ya bunlar ne kadar acayip işler değil mi usta ya? Adamsın. Adamsın abi. Ben neyim? Sen değilsin.
Sen yapman gerekeni yapmıyorsun.
Evet, adamsın.
Artık böyle bir ayırıcı cümlemiz var, kelimemiz var bizim.
Tiksinç lan, tiksinç oğlum. İşte madem öyle adamsın, ben de tiksinç yani. Aquila non capit muscas.
12.
Aquila non capit muscas. Latince kartal sinek avlamaz demek hacı.
Vay be.
Tabii sert osuran laftır yani.
Kartal sinek avlamaz.
Tabii kartal sinek avlamaz. Güzel laf.
Yaz yani, bunu bir kenara.
Tabii aga. Ben yazdım zaten bir kenara. Yani adam gibi adam osuruktan işlerle uğraşmaz usta. Yani kartal sinek avlamaz demiş işte. Kim bilir kim demiş. Aquila non capit muscas.
Vardır böyle senin gibilerde. Araya böyle Latince bir şeyler sıkıştırayım da lavuk anlamasın.
Var var neler var ya. Sosyal medya denen şey çok güzel bir şey ya. Böyle o ne laflar var abi. Ne laflar var abi. Of binlercesi var. Yüz binlercesi var yani. Hep ben manitacılıktan oluyor oğlum onlar. Ben sana söyleyeyim ha. Kesin abi manitacılıktan abi bunlar. Yani herhalde şöyle bir düşünce olsa gerek. Ya ulan be. Şu lafları ben bir yazayım abi. Ondan sonra. Ben
yeri geldiğinde kullanırım.
Ha, ben bunları yazayım. İlla birileri okurlar abi.
Biri okur hemen sorar. Ha. Bu nedir hacı? Sen de başlarsın yazmaya ondan sonra. Tabii aslında tabii. Bu böyle anlatılmaz da şurada bir yaptıralım seninle. Bir iki dubulene bir şey içelim.
Abi şey zaten ya libidonun dibine vurulmuş zamanlarda yaşıyoruz abi. Herkeste yüksek libido var abi.
Adam hele Latince nasıl laf kullanıyorsa tamamdır değil mi bu libidosu?
Bak şey mesela senin kadın arkadaşların olduğunu biliyorum abi. Yani kadın arkadaş. Arkadaşın evet. Ve kadın olduğunu biliyorum. Benim de var. Bak böyle durumlar pek olmuyor artık biliyorsun değil mi? Kadından arkadaş olmuyor yani. Hep sonra manitacılığa dönüyor işler. Genel olarak böyle. Hep böyle bir yazılma durumu var abi. Hep böyle bir yazma durumu. Hani dur lan ben şundan böyle bir sinyal aldım. Dur ben bunu bir yazayım falan var abi. Yani hiç erkekle kadın arkadaşlığı olamıyor. Artık öyle bir durum yok yani.
Ama bu
bizim gibi moruklar yapıyorlar ancak bu işleri.
Atasözlerimizde var zaten. Ateşle barut.
Yan yana durmaz. Yani bir kadını cinsiyetsiz olarak kabul edemeyeceğiz yani. Hiç. Öyle mi? Olması gerekiyor. İlla her kadından bir macera yaşamamız mı gerekiyor ya? Ulan ne acayip işler arkadaş bu işler ya.
Nasıl böyle olduk biz toplum olarak?
Kendimize mukayyet oldum oğlum. Ben kum torbası bağlayacağım artık söyleyeyim. Neme lazım.
Biz nasıl böyle bir topluma dönüştük?
Toplum değil, dünya böyle oldu.
Toplumun suçu.
Dünya böyle oldu, dünya. Dünyada demokrasi.
Ya bu demokrasi işi hakikaten çok değişik bir şey ya.
Ha. Demokrasi. Değil mi?
Param var, sen demokrat sensin gibi bir şey oldu şu
an. Abi kağıt üstünde en baba rejim ya. Kağıt üstünde. Yani teoride en baba rejim herifler düşünmüşler, taşımışlar, bulmuşlar abi. Demişler ne yapalım abi? Şöyle yapalım. Başımıza bir yönetici seçelim. Biz her bokla birey olarak tek tek uğraşmayalım. Bizim seçtiğimiz herif bizim yerimize hizmeti versin kardeşim. Öyle mi öyle? Tamam abi. Bunun da ismi demokrasi olsun. İşte kendini kendi seçtiğinle yönettirmek olsun. Şu anda demokrasi var mı dünyada? Var mı abi? Yani teoriyle birebir örtüşen demokrasi var mı abi?
Yani yoktur. Birebir örtüşen bulma şansın yok. Ben inanmıyorum. Ha. Yakın vardır.
Evet.
Bir elin parmaklarını geçmez. İki el demeyeyim, bir el.
Evet.
İşte kaç, 200 küsur ülke varsa 5-10 tanesinde işte belki yaklaşırsın buna. Ama kağıt üstünde anlatılan, ben inanmıyorum.
Şimdi abi kral, mesela krallıkla yönetiyoruz. İşte monarşiyle. Krallıkla yönetiliyoruz abi. Monarşi bilmem, oligarşi, o işleri karıştırmıyorum araya. Krallıkla yönetiyoruz abi. Başımızda kral var. Kralın geçmişine bakıyoruz. Kral ne abi? Kral o ülkeyi, onun işte dedesinin dedesi o ülkeyi kurmuş abi. Öyle değil mi?
Evet.
Ülke.
İşte haneden geliyor.
Abi ülke içindeki insanlar ve bütün değerlerle beraber herife ait yani. Değil mi abi? Kral. Kral demek o demek yani. Bütün ülke herife ait. Her şeyiyle, içindeki insanlar, misaller ki her şeyi herife ait. Şimdi ben o kralı sorgulayamam abi. Kaç nesil, benden kaç nesil önce o kral gelmiş, orta başta. O zaman derim ki yani hani herif bir de şeyse, adaletsiz bir herifse o zaman tabii herife isyan ederiz. Ama herif de dersin ki ulan herif ülkenin sahibi abi, benim bile sahibim o herif dersin. Öyle bir yerde yaşadığını, öyle bir masal ülkesinde yaşadığını düşün yani. Sen şimdi bu kralları indirmişler abi. Adam seçiyoruz. Adam var. O adamların arasından bir adam çıkıyor. O adam başa geçiyor. Ve ülkeyi kral yerine o adam yönetiyor, değil mi?
Bizim içimizden çıkmış birisi.
Evet, bizim içimizden çıkması gereken birisi daha doğrusu. Çıkmış birisi değil, çıkması gereken bir adam bizi yönetiyor. Veya kadın işte, her neyse. O kral oluyor abi. Onu nasıl yapacağız? O bayağı kral oluyor. Her demokraside bu oluyor abi. Yani başbakan veyahut da işte başkan veyahut da cumhurbaşkanı, işte neyse hangi ülkenin yönetimi nasıl bir demokrasi ise, benim oy vererek seçip oraya koymuş olduğum adam hem zengin oluyor hem de kral oluyor benim başıma. Beni eziyor abi. Benim ağzıma sıçıyor. O nasıl olacak abi? Nasıl bir demokrasi olacak o zaman?
Şimdi parlamenter sistemde bakarsak hani adam tamam geldi işte başkan oldu, cumhurbaşkanı oldu, başbakan oldu, her ne olduysa oldu işte yönetecek. Bunu seçtin, hasbelkader bu adam seçildi. Daha kötüsü parlamenter sistemdeki parlamentoda bulunan işte o milletvekilleri vesaireleri de sen seçiyorsun ve o da halkın içinden geliyor.
Evet.
Ya bunlar da şey oluyor. Aslında ben şey düşünüyorum, ya bir kişiye mi baksak diyorum, 550 kişiye mi baksak bazen? Bir kişiye bakmak daha kolay sanki.
İşte kralı seçelim diyorsun ya yani sen. Kral seçelim başımıza. Ağzımıza sıçsın ama ya, o zaten, fark etmez. Ya
zaten yani parlamenter sistemde de işte 550 milletvekili, bizdeki yani 550 milletvekili var. İşte başka bir tarafta 300 milletvekili var başka bir ülkede. Bunların hepsi halk içinden seçiliyor gene.
Evet.
Gene baştaki adam ne derse onun için el kaldırıyorlar bu adamlar.
Evet.
Ama sen bu arada o işte geri kalan kaç kişiyse o milletvekili sayısı, onlara da sen bakıyorsun gene.
Şimdi abi hangi toplum kendisi için %100 oranında iyi olabilecek bir vekaletnameyi bir veya birkaç tane adama verir ki? Yani bundan nasıl emin olabilirsin abi? Yani ben mesela bu mahalle, bu ilçe olarak şafağı seçiyorum abi. Ve çok eminim bizim her istediğimizi yapacak bu. Bir istemediğimiz en ufak bir şey bile yapmayacak diye bir şeyden emin olmak söz konusu mudur abi?
Değildir.
Yani öyle olur mu yani? Öyle bir adam var mı abi? Abi robot olabilir yani. Programlarsın onu. Programlarsın abi O harfiyle. Güzel. Dersin ki bunların dışına çıkmayacaksın bu robot kardeşim dersin. Gönder lan şeye, meclise. Bizim robot bu. Herkesin de robotu olur abi. Herkes robotlarını gönderir oraya. Robotlar kendi aralarında takılırlar abi orada. Ama adam olduğu zaman insan devreye girdi mi insan... Abi bak, insan bir kere muhteris yaratıktır abi. İnsan denen varlığın ihtirasları vardır. Her birimizde var. Senin 5 yaşındaki çocuğunda bile var o ihtiras. İhtirası var abi herifin. O ihtirasın önüne kimse geçemez abi. Doğada hiçbir şart ihtirasın önüne geçebilecek kadar büyük değil. Şimdi o adamın, senin oraya seçip gönderdiğin adamın şartlarını ve oradaki özel durumunu kendi şahsi menfaatleri için kullanmayacağını kim garanti edebilir? Hiç kimse garanti edemeyebilir. Edemez. O zaman ne oluyor abi? Demokrasi denen hikaye sadece kağıt üstünde kalan bir rejimdir abi. Bak, geçen programlarda da söyledim. Hani gelecekte ne olacak? Gelecekte şu da olacak. Demokrasinin aslında işlemeyen bir rejim olduğunu insanlar bilecekler, uyanacaklar buna ve başka bir tür rejime geçecekler. Yani daha fazla otokontrolü olan, kendi içinde daha fazla kontrolü olan bir sisteme geçecekler abi. Bu, çünkü böyle şey olmaz. Yani şimdi insanlar belli şartlarda yaşarken orada senin seçtiğin adamlara zaten dokunulmazlık diye bir şey verilmesi söz konusu olamaz abi. Bu böyle bir şey olmaz yani. Oradaki adama nasıl bir dokunulmazlık verebilirsin abi? Yani suç işleme serbestisi tanıyorsun herife sen. Ya yani ben bu adamı seçtim, bu adam her türlü suçu işleyebilir diyorsun abi herife. Böyle bir sistem olur mu abi? Hiç yani. Ya işte Danimarka'da, bilmem nerede, kuzey ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde, İsveç'te, bilmem ne. Abi başbakan bisikletle korumasız falan gidiyormuş abi herif ya. Ve koca ülkeyi yönetiyor yani. Orası ağır sanayi ülkeleri abi onlar. Onların ihracatları, mihracatları falan korkunç rakamlar yani. Nüfusları düşük. Kişi başına düşen milli gelirleri çok çok yüksek. Ve hayat standartları dünyanın tepesinde, tepe noktalarında yani. Abi herifler orada bisikletle yürüyerek, taksiyle, bilmem neyle parlamentoya gidiyorlar abi işlerine ya. O zaman bir şeyler yanlış demektir aga.
Şimdi denetleme mekanizmaları doğru işliyorsa güvenin o zaman artabilir, ama denetleme mekanizmalarındaki insanlar da neticede dediğin gibi zaafları olan insanlar.
Evet.
Yani bunun sonucunda iyi ahlaklı,
evet,
ondan sonra sorgulayan, ki biliyorsun bizde sorgulama diye bir şey yoktur. Yani daha ilkokulda başlarsın, senin başındaki otorite öğretmenindir.
Tabii.
Öğretmen sorusu olan var mı dediğinde bile çıkıp bir kişi, 30 kişinin içinden bir kişi belki sorar. Diğerleri korkarlar, anlamasalar bile mevzuyu.
Evet.
Ve bu hayatın boyunca da böyle devam eder.
Yani ne demek oluyor bu? Bu şu demek oluyor abi, ben bir söyleyeyim, sen de devam et. Yani biz çocukluğumuzdan itibaren otokrasiye alıştırılmış oluyoruz. Anladın mı? Biz otokrasiye alıştırılmış oluyoruz. Ve aynı zamanda da rüşvete de alıştırılmış oluyoruz. Biz çocukluktan itibaren her birimizin çocuğu rüşvete alışkındır.
Abi bunu yaparsan şunu yaparım.
Evet abi. Bu bir rüşvettir. Bu rüşvete biz çocuklarımızı alıştırıyoruz kardeşim. Bu kadar basit. Rüşvete alışan çocuk ahlakı zayıf olur abi. Büyüdüğü zaman da o rüşveti devam ettirir. Yani hakkı olmadığı halde, hakkı olmadığı şeye sahip olmak için her türlü yöntemi kullanmaya açık bir vatandaş haline getirirsin sen adamı. Neden? Çünkü çocukken rüşvete alıştırmışsındır adamı. Bitti. Bu kadar basit. Bir de işte ataerkil düzen de bunu yapıyor, işte otokrasi hikayesini. Niye? Babanın lafını dinleyeceksin lan. Son söz babanındır bu evde. Dediğin zaman abi, işte o zaman o herif ille bir liderle yaşamak mecburiyetine hissediyor kendini.
Ya da kaçak göçek işler yapar. Gizli saklı iş yapar senden.
İşte o da bu sefer yalana getiriyor ya abi. Işte herifi hem yalana hem rüşvete alıştırmış olursun. Daha kötü bir şey olabilir mi abi? Ondan sonra da sen diyorsun ki işte ahlak olması lazım ki denetim mekanizmaları olsun. Ulan herifi sen zaten rüşvetle yalana alıştırdın. Daha 5 yaşında alıştırdın abi herifi. Şimdi o adamdan ahlak ve denetim mekanizmasına saygı duymayı veya onu oluşturmayı nasıl bekleyebilirsin ki abi? Ama bekleyemezsin işte. Onun için geçmiş olsun abi. Geçmiş olsundur. Ben sana söyleyeyim.
Hayırlara vesile olsun deriz.
Hayırlara vesile olmaz abi. Öyle bir hayır hayra mayra vesile olmaz yani.
İşte tamam ya, kendimizi kandırırız.
Tabii. Yine baştaki mevzuya döndük işte.
Öyle kapatırız mevzuyu da zaten.
Kendimizi kandırırız abi. Geçmiş olsun. Vatana millete hayırlı olsun abi o zaman.
Bu hafta bu kadar tıraşı kafi görüyorum ben.
Ya gör abi işte ne yapalım ya. Bu hafta da bu kadar konuşabildik.
Programı Chick Corea'dan Eternal Child'la kapatalım o zaman. Evet, haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.